Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar. Foncu'ya hoş geldiniz. Maç hala devam ediyor bildiğimiz kadarıyla.
Tek gözden
Uzatmalarda
bakıyoruz. Tek gözden bakıyoruz, evet.
Evet. 2-2 berabere herhalde böyle bitecek gibi gözüküyor. Şu anda da izleyicimiz yok aslında. Herkes maçı izliyor galiba. Ha,
Bence
35
herkes
kişi geldi.
son dakika olduğu için herkes başınca aynen
Evet.
öyle.
Evet.
Bitti zaten.
Sevgili izleyicilerimiz, bu akşam İstanbul Portföy'den Turgay Bey ile beraberiz. Turgay Ozaner'le daha önce de çok defa programlarımızda konuk etmiştik kendisini. Birazcık işte önümüzdeki piyasalarda olacak olan gelişmelerden, yatırım fonlarından bahsedelim. Borsayı tabii ki konuşalım istiyoruz. Borsa çünkü yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Ve tabii ki hisse fonlarından konuşalım istiyoruz. Sizin de hisse fonları ile ilgili sorularınızı, diğer fonlarla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Turgay Bey,
Evet.
siz geçtiğimiz hafta işte Amerika'nın enflasyonu açıklandı. İşte biraz beklentilerin üzerinde geldi ve karamsar bir hava var. Siz de aynı şekilde işte geçen hafta da JP Morgan'ın yöneticisinin bir açıklaması vardı. Amerika'nın 6 ila 9 ay içerisinde büyük bir resesyona gireceğine dair. Siz de bu kadar karamsar mısınız yurt dışı piyasalarla ilgili? İlk önce bunu sorayım.
Şimdi ben de biraz karamsarım. Yani çok karamsar değilim ama karamsarım. Çünkü yaklaşık 2008, 2007, 2008'den beri dünya bir enflasyonist hiçbir ortam görmedi. Dolayısıyla 2008'deki işte krizden sonra artı pandemiden sonra genişlemeci politikalar, tabii bu biraz da pandemiden sonra olan emtia fiyatlarının artışı, petrol fiyatlarının artışı, Ukrayna Savaşı, Rusya Savaşı derken bir türlü onlar aşağı gelmiyor. Bunlar da ciddi bir şekilde o genişlemeci projede para buldu. Artı bunlar olunca maalesef bu enflasyonu yaşıyoruz. Yani burada benim de karamsar olmamın nedeni şu. Dünyada demin dediğim gibi 2008'den beri enflasyonist bir ortam olmadığı için daha özellikle fon yöneticileri olsun, yatırımcılar olsun özellikle son 3-4 senede çok kolay para kazandılar. Yani çok bol bir para olduğu için çok kolay para kazandılar. Dolayısıyla daha ben herkesin yani bunun farkında olmadığını düşünüyorum. Enflasyonun çünkü tamam belki bir enflasyon fiyatlara bir artısı olabilir bir dönem ama eninde sonunda özellikle bir de resesyondan üstüne gelirse ciddi şirket karlarında bir problem yaratacak. O da zaten S&P ve işte Dow yurt dışında görüyorsunuz veya diğer ülke endeksleri zaten bunu bir beklentisinden bir geriye gelmişti. Ama şimdi rakamları görüyoruz. Rakamlar hala bir yumuşama veya Fed'in geri adım atma potansiyelini görmüyoruz. Yani bugün Fed yaklaşık 4.75-5 gibi yani 4.24-60'tı ama anladığım kadarıyla bundan sonra 4.75-5'lere yaklaşan onların söylemleri de böyle bazı Fed başkanlarının. Dolayısıyla oraya geldiği bir ortamda yatırımcılar hisse senedinden eskiden hiç olmayan bir getiri elde etmeye başlayacaklar. Faiz getirisi. Dolayısıyla orada ben katılıyorum. S&P'de bir %20 daha aşağı potansiyel var. Yani daha yurt dışı piyasalarında pozisyon almak için erken. Tabii bu faiz yukarı çıktığında bütün dünyayı etkiliyor. Yani Avrupa'yı etkiliyor, bütün emerging gelişmekte olan piyasaları bizi etkiliyor. Borçlanma maliyetleri artıyor. Resesyon dediğinizde bugün Amerika'da resesyon dediğinizde bütün dünya bir şekilde resesyon. Yani Çin'den Amerika bu konularda çok çok önemli. O resesyona girdiğinde bütün dünya ticareti etkilenecek. Dolayısıyla herkes etkilenecek. Bunları üst üste koyduğumuzda yani çok böyle iyimser olacak bir hava yok. Yani burada hep aynı şeyi söylüyorum. Uzun zamandır da aynı şeyi söylüyorum. Bir para kazanmak değil, parayı korumak bence en önemli etken. Yani bu kendi para biriminiz olsun, işte dolar bazlı, euro bazlı ne olursa olsun. Önemli olan paranızı bir şekilde korumak. Yani önümüzdeki 6 ay, 9 ay ciddi bir volatilite ile karşı karşıya kalıp yani hiç belki de görmediğimiz resesyon, çok ciddi bir resesyon göreceğiz. Belki stagflasyon göreceğiz. Onları da ancak yaşayarak göreceğiz ama yani benim yurt dışında böyle okuduğum bazı gerçekten çok değerli insanlar biraz karamsar yorumlar yapıyorlar.
Evet, hem Amerika tarafı hem de siz az evvel cümlenin içinde Çin de dediniz. Çin'in de bu
Tabii ki.
hafta sonu, bugün daha doğrusu Komünist Parti'nin kongresi başladı. Devam ediyor önümüzdeki günlerde de. Orada da tabii alınacak olan kararlar çok önemli. Bir Çin-Tayvan meselesi var. Bir de bu sıfır Covid politikasına devam edebilecekler mi sorusu. Bu da tabii ki küresel ekonomik aktiviteyi çok etkileyecek değil mi Turgay Bey? Yani burada tekrar
Tabii,
yine
tabii.
biz Covid'e devam edeceğiz derlerse, ki deme ihtimalleri yüksek çünkü onların aşıları da çok etkin değil anladığımız kadarıyla. Epeyce bir ağır geçiriyorlar hastalığı. Yani bu nasıl sizce etkiler dünya ekonomisine?
Ya zaten çok ciddi etkileyecek. Yani bana sorarsanız demin de söyledim. Yani emtia fiyatları özellikle bu supply chain dediğimiz yani Çin'in yarattığı ekonomiyle dünya, bakmayın şimdi Çin'in yarattığı ekonomiyle ucuz iş gücü maliyetiyle onların yarattığı ekonomiyle dünya bu kadar para bolluğundan 2008'den beri ciddi bir şekilde de enflasyonist bir ortam hissetmedi. Ama onların yapacağı bu dediğiniz gibi sıfır Covid politikası onların üretimini ciddi şekilde etkiliyor ve görüyoruz zaten rakamlardan da bunu görüyoruz. Dolayısıyla hem yükselen bir enflasyon hem üretimde bir düşüklük. Dolayısıyla bu resesyona ve bu emtia fiyatlarının veya işte fiyatların yukarıda kalmasına hala katkıda bulunacak. Tabii bir şeyi de unutmamak lazım. Şimdi bu hep bardağın hep kötümser düşünüyoruz. İyimser bir taraf da şu. Bunu da dediğim gibi yine demin hep Amerika'da okuduğum çok değerli insanlar da şunu söylüyor. Bizim de aklımızın bir kenarında. Yani şimdi Amerika ne kadar Fed özellikle yani bugüne kadar hep neyi yaptı? 2008'de de pandemide de inanılmaz bir genişlemeci politikayla bir şekilde piyasaları kurtardı. Amerika piyasasını kurtardı, dünya piyasasını kurtardı bütün merkez bankaları. Yani belki de çok şahin olmayacak. Bir yerde geri adım atacak beklentisi var. Zaten baktığınızda geçen gün çok kötü açıklanan enflasyondan sonra S&P'nin Dow'un bu kadar artı yapmasının arkasında da ki neden bu? Ya çok kötü rakamlar ama işte rakamlar kötü olmasına rağmen çok sert olmayacak, çok şahin olmayacak Fed. Dolayısıyla hani buradan bir artık burası dibi gördük mü diye bir düşünce de var. Bu da bu işin iyimser tarafı ama ben biraz daha karamsar tarafındayım.
Evet, Mahmut İlhan Çetin Bey'in sorusu aslında bir nebze cevapladı Turgay Bey, ama tekrar ben bir okumak isterim. Fed'in faiz artışlarından sonra Amerika'da istenilen kadar olmasa da enflasyon düştü diyor. Amerika'da tarihsel olarak hisseler sürekli yukarı doğru gidiyor. Bu 5 yıl sonrası için bir alım fırsatı değil mi? Tabii Turgay Bey aslında bir %20'lik düşüşten daha bahsetti. Önümüzdeki dönemde o bir ara internet gider gibi oldu. Belki orası kopmuştur. Orayı bir daha alabilir miyiz?
Yani şöyle, şimdi 5 yıllık bir zaman aralığına bakıyorsanız tabii ki Amerika'da sonuçta şunu unutmamak lazım. Enflasyon bir yerde hisselerin demin de söylediğim gibi hisselerin bir şekilde zamanla çünkü sonuçta zam yapılan şeyler zamanla fiyatlarının yukarı çıkmasını gerektiriyor enflasyondan. Ama buradaki önemli olan şu, yatırımcı olarak 5 sene düşünüyorsunuz, evet bugün de alabilirsiniz, bir ay önce de alabilirdiniz. Ben size hiçbir zaman, ama burada tabii ki şunu unutmamak lazım. Önümüzdeki dönem bu resesyonun ne kadar süreceğiyle ilgili ciddi bir şekilde soru işareti var. Yani evet enflasyon biraz şeyi görüyoruz Amerika'da özellikle kişisel harcamalarda veya ev fiyatlarında böyle bir gerileme yaşanıyor. Ama dediğim gibi yani bu bir şekilde bir panik olup resesyona doğru kaçarsa o zaman da hani %20 daha ucuza almak varken veya %10 daha ucuza almak varken yani niye şimdi alasınız? Ama yine aynı şeyi söylüyorum. 5 sene düşünüyorsunuz yani buradan %10 almanız, %20 aşağı almanız, %10 yukarı almanızın hiçbir önemi yok. Sonuçta 5 senelik bir spektrumda eninde sonunda dediğiniz gibi çok çok kötü şeyler olmazsa dünyada finansal bir kriz olmazsa tabii ki para kazanırsınız kesinlikle. Ona inanıyorum ama dediğim gibi yani burada yatırımcı olarak bütün paranızı bugünden koymak çok da doğru olmayabilir. Yani biraz beklemek gerekebilir diye düşünüyorum.
Kademeli alım belki yapılabilir.
Yani tabii ki
Evet.
kadar. Bu arada şu da olabilir. Yani resesyon çok kötü olmayabilir. Buraları dip olabilir. Belki %10 yukarıdan da alabilirsiniz o pozisyonunuzu. Yine 5 senelik spektrumu gördükten sonra. Ama biraz daha böyle o önümüzdeki dönemde açıklığın ciddi bir pozisyon almak istiyorsanız açıklığı daha doğrusu sisin biraz kalkmasını beklemek bence daha yararlı olur diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi aslında siz daha çok hisse senetleriyle ve yerli hisse senetleriyle uğraşıyorsunuz. Bu konuda uzmansınız Turgay Bey, değil mi? Ben yanlış
Yani
bilmiyorsam eğer.
şöyle, tabii ki biz para yönetiyoruz. Para yönettiğiniz zaman ağırlığımız tabii ki TL fonları. Dolayısıyla Türkiye'ye daha fazla konsantrasyonumuz var ama şunu unutmamak lazım. Dünyada olan, artık bir global ekonomide yaşıyorsanız dünyada olan birçok şey bizim ülkemizi de diğer ülkeleri de ciddi şekilde makro olarak hatta mikro olarak da etkiliyor. Yani şirket bazında da etkiliyor. Dolayısıyla onları unutmamak lazım. İkisinin bir arada gitmesi gerekiyor.
Evet, bir izleyicimiz Haydar Bey de yabancı borsalarda enerji ve tarım endekslerinde işlem gören şirketler ya da ETF'lerle ilgili hani yakın vade görüşlerinizi sormuş. Hani bu soruyu yönlendireyim mi size? Ne
Yani
dersiniz?
tabii ya şöyle bizim ülkemizde de dünyada da enerji şirketleri işte ve tarım şirketleri çünkü gıda hem de enerji şirketleri enerji fiyatları bir süre daha böyle yüksek seyredecek. Ta ki demin konuştuğumuz Çin normale dönünceye kadar veya işte Ukrayna Rusya savaşı bitinceye kadar yani o zamana kadar yüksek seyredecek. Dolayısıyla bu şirketlerin getirileri ve karları bu iş fiyatlar, enerji fiyatları düşünceye kadar devam edecek. Dolayısıyla iyi bir seçenek, yatırım için iyi bir seçenek olabilir.
Evet, ben şimdi bir de önümüzdeki haftayı sormak istiyorum. Yani Merkez Bankası'nın işte 20 Ekim tarihinde yapacağı para politikası kurulu toplantısı var. Burada da işte yıl sonuna kadar 9 puana kadar inebileceğine dair bir takım görüşler dinlemiştik. Sizin öngörünüz nedir? Nasıl bir hani karar gelebilir sizce? Ve bu piyasaları etkiler mi? Nasıl bir etkisi olur? Yoksa artık hani çok da fazla aslında politika faizinin indirilmesi piyasa faiz oranları üzerinde çok fazla da etkiye sahip olmadığı için bizim hem borsamız hem de diğer piyasalarımızda çok da fazla etkisi olmaz mı? Ne dersiniz?
Yani bir kere bu faizin en ufak bir yakından uzaktan piyasaları etkileme şansı yok. Yani ister 12 olsun, ister 9 olsun, ister 16 olsun kesinlikle etkilemez. Yani bugün Türk hazine bonosu 10 yıllık hazine bonosuyla 10 yıllık Eurobond'un faizin eşit olduğu bir yerde artık faiz olayından konuşmamız biraz saçma oluyor. Dolayısıyla yani bu tamamen 9'a indirilmesi herhangi bir ekonomik geçerlilik değil tamamen seçime doğru iktidar partisinin bir politik bir stratejisi diyeyim ben size. Dolayısıyla 9'a inmesi dediğim gibi hiç şaşırtmaz. Piyasalarda zaten çok fazla bir şey vereceğini düşünmüyorum. Tepki vereceğini bir olumlu veya olumsuz bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Yani bence bu gerçekten şey oldu. Böyle non-event dediğimiz hiçbir şey etkilemeyecek, fiyatlamayı etkilemeyecek bir şey haline geldi maalesef.
Evet, maalesef. Şimdi ben borsa tarafına gelmek istiyorum esas. Çünkü yani işte hepimiz biliyoruz, uzun zamandır da konuşuyoruz. Enflasyon çok yüksek. Enflasyonun dışında başka gidilebilecek çok bir yer kalmadı. Dolar kuru tutuluyor. Altın zaten yurt dışındaki bu dolar endeksinin yukarı doğru gitmesi ve
Aynen.
işte 10 yıllık devlet tahvillerinin işte %4'ü de geçti. 4,02 oldu Amerikan tahvilleri. Dolayısıyla para aslında dolara doğru gidiyor. Altının da ons olarak değerinde herhangi bir hareket yok. Dolayısıyla o tarafta da ne kur hareket ettiği için ne de ons altın hareket ettiği için altın da bizim için bir yatırım aracı değil şu anda. Enflasyonu yenmek anlamında. Gayrimenkuller deseniz onlar da zaten değerini buldular. Bundan sonra gayrimenkule yapılacak olan yatırımın da çok bir anlamı yok. O sebeple de elimizde hani borsa kalıyor, hisse senetleri kalıyor. Ben hani sizin önümüzdeki dönem için görüşlerinizi sormak istiyorum. Önümüzdeki haftada zaten işte üçüncü dönem bilançoları gelecek. Sizin Borsa İstanbul'la ilgili görüşleriniz nelerdir? Sercan Bey de yıl sonu hedefiniz sormuş.
Şimdi ilk önce güzel bir şey söylediniz. Şunu unutmayalım. Ben 6 aydır aynı şeyi söylüyorum. Yani faiz indirimi başladığından beri aynı şeyi söylüyorum. Hem özellikle Merkez Bankası'nın dolar TL'yi ciddi bir şekilde baskı altına alıp hem faizin aşağı gelip hem de tabii ki borsa yukarı çıkıyor bu şeyde. Bir kere maalesef hepimiz bütün Türkiye'deki yatırımcılar ve insanlar fakirleşiyor enflasyon karşısında. Yani bunu söylerken maalesef üzülüyorum. Belki bu arada istisnalar vardır. İstisnalar da şöyledir. Emin olun ki bütün parasını, çok ciddi bir para olmadığını düşünüyorum ama herkesin parası kendine göre ciddidir. Borsaya yatırmıştır, oradan para kazanmıştır. Şimdi tabii bütün paranızı borsaya yatırıp bir tasarruf aracı olarak kullanırsanız çok ciddi de risk almış oluyorsunuz. Burada çok büyük para kazanırken de çok büyük bir para kaybedersiniz. Dolayısıyla hiçbir yatırımcıya, orta ve uzun vadeli düşünen hiçbir yatırımcıya zaten böyle bir şey önermek mümkün değil. Dolayısıyla evet, dolarda ciddi bir baskı var. Yani bunu zaten Merkez Bankası'nın rakamlarından görüyoruz. Hala dolar satılıyor. Hala dolar baskıda bir baskı var dolar üstünde. Oradan para kazanamıyorsunuz. Yaklaşık %38, %39, %40 civarı bir şey çıktı sene başından beri. Şeye baktığımızda da öbür taraftan enflasyona baktığımızda da %85. Orada para kaybediyorsunuz. Zaten TL'yi tutmak sene başından beri bu enflasyon ortamında ve faiz ortamında zaten hesabınızda varsa gerçekten çok yatırımınız varsa işte TL mevduatınız varsa ciddi bir şekilde değer kaybettiniz. Hisse senedine gelince hisse senedi gerçekten ucuz ve dolayısıyla hisse senedi piyasası buna reaksiyon veriyor. Şirket karları çünkü enflasyonist ortamdan olumlu etkilendi çoğu. Herkes zam yapıyor. Herkes zam yapınca düşük bir paranın maliyeti düşük olunca bu sefer borçlanıp insanlar bir şekilde tüketiyorlar. Bu da bir şekilde büyümeyi aşağı getirmiyor. Büyümeyi aşağı getirmeyince herkes de istediği gibi zammı yapıyor. Herkes de o zammı veriyor. Dolayısıyla şirket karları artıyor. Ama bu sürdürülebilir mi? Kesinlikle sürdürülemez. Yani çünkü herkes enflasyon kadar bir zam almıyor. Enflasyon kadar bir para kazanmıyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla bir yerde bu duvara toslar. Bir de şunu unutmamak lazım. Şimdi 9 aylık bilançolar çıkacak hisse senedinde. Ben pardon onu söylemeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi endeks yaklaşık 2 dolar civarı. Biz yani ben ve ortam Tufan sosyal medya olsun işte televizyonlarda olsun 1.32 1.35 iken dolar bazında kesinlikle borsanın çok çok ucuz olduğunu düşünüyorduk. Yani ucuzun haricinde çok ucuz ve aşağının çok az riskli olduğunu düşünüyorduk. Dolayısıyla herkese de bunu söyledik. Bizim fonlarımız da o zaman ciddi neredeyse %100'e yakın hisse senedi aldı. Normalde almayız zaten. Ama bugün 2 dolar seviyesine geldik. Yani ben şimdi İMKB 30 hisselerine bakıyorum. İMKB 30 hisselerinde ciddi pahalı hisseler var. Yani dünya makro ekonomik koşullarında Türkiye'nin makro ekonomik koşullarında ciddi pahalı. Yani fiyat kazançları 80'ler 90'lar olan ve hala yatırımcının ilgisi olan hisseler var. Dolayısıyla bunlar artık ciddi bir tehlike arz etmeye başladı. Ama tabii yerli yatırımcımız yabancının olmadığı, ciddi bir yabancının olmadığı bir ortamda. Yani %30 takas yüzdesi yabancıların %30'a düştü. Hatta bunun içinde %10'u da %10-15'i de atın bazı kağıtlardan dolayı. Çok düşük bir miktarda yabancı olmadığı için yerli yatırımcının ciddi bir katılımı var. Dediğiniz gibi enflasyondan dolayı bir para kazanmak istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamdayız. Bazı fiyatlar çok şişkin, bazıları çok düşük. Yani o tamamıyla yerli yatırımcının enteresan bir bakış açısıyla gidiyor. Momentum trade ediyorlar. Hani bir hisse üç kere. Yani bunu en güzelini bankalarda olan hikayede gördük. Yani çok insan bankaları kaçırıyorum diye çok yüksek fiyattan alıp çok ciddi zararlar ettiler. Dolayısıyla burada şuna bakmak lazım. 9 aylık bilançolara bakıp ondan sonra bir karar vermek lazım. Artık zaten 2022 geçti yani yıl sonu bilançosunun bence çok çok bir önemi yok. Temettü haricinde zaten temettünün de bence bir önemi yok. Niye diyeceksiniz? %90, %80 enflasyon olan bir ortamda temettü veriminizin %10-15 olması bence çok çok çok da önemli değil. Dolayısıyla burada şuna bakmamız lazım. Önümüzdeki dönem yerli yatırımcı bu stratejiyle bu politikadan giderse bir para kaybetme potansiyeli var. Ona çok dikkat etmesi lazım. Daha ucuz şirketleri, bir sürü ucuz şirket var. Onlara gitmeleri lazım. İşlem hacminin yüksek olduğu hisselere gitmeleri lazım. Çünkü herhangi bir şekilde bu demin konuştuğumuz Amerika'daki resesyon, yurt dışı borsaları bir şekilde sert bir düşüş yaşarsa emin olun ki bizimki de yaşar. Yani biz de bunun içinden her ne kadar yabancı az da olsa yani biz de bundan etkileniriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada hisse senedi piyasası eskisi kadar böyle gönül rahatlığıyla alın unutun diyebileceğim kısa vade için konuşuyorum bunu. Çünkü yatırımcılarımızın %80'i maalesef kısa vade, %90'ı Türkiye'deki yatırımcılar kısa vadede para kazanmak, o dediğim gibi momentum ile para kazanmak istiyorlar. Dolayısıyla ona çok dikkat etmek lazım. 9 aylık bilançolarda yine bence sürprizler olacaktır. Değişik, yani özellikle son 3 ayda değişen bu enflasyonist ortam olsun. Mesela turizm gelirlerini etkileyen olumlu şirketler olacak. Enerji şirketleri yine para kazanmış olacaklar. Bazı şirketler de bu işten özellikle mesela ihracat yapan, çünkü ihracatta bir azalma var. Avrupa'ya ihracat yapan şirketler. Dolar euro paritesinden para kaybeden şirketler. Yani bunlar önümüzdeki 9 aylık bilançoda bir şekilde daha böyle net görünecek. Son çeyrekte daha da net görünecek. Dolayısıyla bugün yapacağımız yatırım, kısa vadeli 10 günlük, 15 günlük, bir aylık yatırımın haricinde bence 2023'e nasıl olacağına dair, hatta bir de bence çok önemli bir seçim var 2023. Ona göre bir pozisyon almak daha doğru olabilir diye düşünüyorum.
Evet, yani aslında mesela Hüseyin Doğan seçim ekonomisi sürecinde Turgay Bey seçime kadar nasıl bir portföy öneriyor sorusu aslında seçimden sonrası için bir portföy oluşturmak şeklinde düşünebilir miyiz bunu? Yani seçime kadar
Yok,
bile kısa bir dönem.
esasında yok. Esasında seyircimiz iyi bir yere şey yaptı, değindi. Yani burada seçim sonrasına konuşacak çok şey var. Seçim öncesi, evet, sonuçta para muslukları, ciddi KGF'ler gelecek, asgari ücretler gelecek, her şey gelecek. Dolayısıyla seçim kazanmak isteyecekler. Seçim kazanmak için de sonuçta İktidar Partisi her türlü ekonomide muslukları açacak. Tabii bu belki kısa vadede hisse senetleri için olumlu olabilir ama ileride makro açıdan bence bu merak gibi dönüp Türkiye'nin ekonomisi için ciddi bir yara açacaktır. Neyse, sonuçta yatırımcımıza söyleyebileceğim bir şey, evet, onun için genişlemeci politikalar için hisse senedi tarafında pozisyon almak çok doğru. İşte perakende şirketleri olabilir, enerji şirketleri olabilir ki enerji şirketlerinin şöyle bir handikapı var, şunu unutmayalım. Seçim öncesinde enerji fiyatlarını baskılayıcı kararlar ciddi şekilde alacaklardır. Ama yani bu Kasım Aralık aylarında enerji fiyatları tekrar yükseleceği için bir şekilde para kazanacaklar. Dolayısıyla ona bakmak lazım. Yani 2023 seçim öncesi rallisi, mesela seçim öncesinde bankaların, ben her ne kadar seçimden sonra bir faiz arttırım potansiyeli olsa da bankaların bir şekilde tekrar eski düzene döneceğini düşünüp bankaların bir prim yapma potansiyelini görüyorum. Yani onu çok çok iyi hesaplayıp ona göre bir pozisyon almak lazım. Ama dediğim gibi yani bugün 2 dolar seviyesinde, yani 1.50 veya 1.30 değiliz. Sonuçta nasıl, hani kimin için iyi, kimin için kötü bir sonuç bilemiyorum. Ama yani kötü bir sonuç gelirse sonuçta bir para, ciddi bir para kaybetme potansiyeli de var. Yani aşağı gitme potansiyeli, dolar bazından bahsediyorum, aşağı gitme potansiyeli de olacaktır. Aynı şekilde de yani eski normal ortodoks ekonomik politikalara dönersek de bu sefer yukarı ciddi bir şekilde gitme potansiyeli olacaktır. Dolayısıyla onu çok iyi zamanlamasını, bunların içindeki en önemli şey zamanlama bence. Zamanlamasını iyi yapmak lazım.
Evet, yani aslında tabii hisse senetleriyle ilgilenen, uğraşan, bu konuya zaman harcayan yatırımcılar için söylediklerini zamanlama yapabilmek ve burayı sıkı takip edebilmek önemli. Ama bunu yapamayanlar için de yatırım fonları var. Biz hep zaten
Doğru.
programlarımızda bunu söylüyoruz. Programımızın adı da Foncu zaten. Bizim İyi Gelir Fon platformumuzda Turgay Bey bir fon stratejileri diye bir bölümümüz var. Bu bölümümüzde de farklı yatırım araçlarını yenen fonları listeliyoruz belirli dönemler itibariyle. BIST 100'ü yenenler diye baktığımız zaman yılbaşından bu yana diye bu hafta bir analiz yapmıştık. Bültenimizde de bunu yayınladık hatta. Çok sayıda fonumuz var aslında. Hatta ben böyle bir listeye baktım. Orada İstanbul portföyünde 3 tane fonunu gördüm. Yılbaşından bu yana borsadaki yükseliş %95,5 ve işte bu fonlarımız 95'inde üzerinde kazandırmışlar ve BIST 100 500 endeksini geçmişler. Dolayısıyla aslında Yasin Şen'in sorusuyla da birleştirmek istiyorum bunu. Diyor ki izleyicimiz, fon mu, hisse senedi mi? Fon ile hisse senedi getirisini yakalayabilir miyiz? Programımızın da sorusu buydu zaten. Yatırım fonları borsayı yenebilir mi?
Şimdi şöyle düşünün. Hisse senedine X bir hisse aldınız. İsmi lazım değil. Sonuçta %150 ve iyi bir hisseyi buldunuz. Bütün paranızı veya iki hisse aldınız. Çok iyi hisse seçtiniz, aldınız. %150, %200 çıktı. Yani bu sene atıyorum size bütün sene başından beri enerji şirketlerine alsaydınız %200'ler, %300'ler, %400'ler bir getiri vardı. Şimdi spesifik hisse senedinin tabii ki yatırım fonundan ve endeksi geçmek daha kolay. Ama şunu unutmayın. Yatırım fonları sonuçta profesyoneller tarafından yönetilen ve minimum endeks kadar bir getiri sağlamaya ve aktif olarak yönetilen fonlar. Yani sonuçta profesyoneller bu işten para alıyorlar, bu işten performans ücreti alıyorlar. Ya yani dolayısıyla onların görevi bu. Ama tabii ki bireylerin spekülasyonlara, manipülasyonlara kapılmadan kendi analizleriyle iyi biliyorlarsa bunu ve yeni başlamamışlarsa bu işe, dolayısıyla hisse analizi yapıp kendilerine en azından %25'i, paralarının %25'i, %50'sini kendi seçtikleri hisse senedine yatırmaları da doğru. Ama şunu unutmamak lazım. Bir hisse senedi fonu şöyle %50 çıktı endeks, siz de %55 yaptınız. Bence başarılıdır yani. Bu arada şunu söyleyeyim, endeksi geçmek çok zordur. Long only hisse senedi fonlarında endeksi geçmek gerçekten zordur. Yani serbest fonlarda geçebilirsiniz, daha kolaydır. Ama endeksi geçmek gerek. Yani geçen herkes gerçekten tebrik etmek gerekir. Çünkü çok aktif bir şekilde yönetildiği için söylüyorum. Ama öbür taraftan %50 borsa çıkarken, endeks çıkarken doğru kağıt seçmediyseniz %10'a hatta zarar bile edebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım fonunun ve yani profesyonelliği burada. Dolayısıyla demin söylediğim gibi yıllardır hisse senedi yatırımcısınızdır, iyi seçiyorsunuzdur, orta uzun vadeli yapıyorsunuz. Tabii ki yani bir kısmını muhakkak ama bu işleri çok iyi bilmiyorsunuz, bu işi takip etmiyorsunuz. Çünkü bu iş biraz da takip meselesi. Yani Türkiye gibi bir volatil, sadece Türkiye değil, bütün bizim gibi gelişmekte olan piyasalar gibi volatil bir piyasada ve çok inişli, çıkışlı bir piyasada belki günlük değil ama ciddi bir şekilde takip etmeniz lazım olayları. Yani politika etkiliyor, bölgenizdeki savaş etkiliyor, her şey etkiliyor. Dolayısıyla Amerika gibi bir yerde olmadığınız için dolayısıyla bunu çok aktif olarak takip etmeniz gerekiyor. Yani onu yapabiliyorsunuz. Evet, hisse senedi pozisyonu alınabilir ama bu olaya o kadar hakim değilseniz kesinlikle yatırım fonlarını tercih ediyorum. Hatta bir tanesi değil, yani 2-3 taneyi de bölmenin. Çünkü hepsi ayrı portföy yönetisi, ayrı bir başarısı var. Ayrı bakıyorlar olaylara. Onu koymayı tercih ederim. Yani ben kendim olsam tabii ki bunca yıllardır bu işi yapıyorum. Tabii ki ben kendi hissemi kendim seçerim, kendi pozisyonumu alırım ama yani paramın belli bir kısmını da yatırım fonlarına koyarım tabii ki.
Evet. Şimdi Mehmet Han Taş Bey'in sorusu, seçimden diyor ne kadar önce fonlardan ya da borsadan çıkılmalı ve çıkınca TL'de mi beklenmeli sizce diyor seçim sonrası faiz artışı ihtimalinden dolayı.
Ben TL pozisyonu hiç tutmama taraftarıyım. Seçim sonucu ne kadar? Yani TL'nin bu enflasyonist ortamda, bu faiz ortamında TL'nin tutmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. TL'de tutacaksınız illaki. Borsadaki arbitraj fonlarına koyun. Onlar %35, %40'lara yakın getiri sağlıyorlar. Çok başarılılar. Bence kesin onlara koyun. Yani mevduat falan kesin. İşte KKM istiyorsanız KKM olabilir. Ki bence bireysel yatırımcının KKM yapması da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün KKM'de zaten her dönem minimum %4, %3,5, %4 dolar TL çıkıyor. Siz zaten dolarınız varsa bankadan artık aylık olarak dolar faizi alabiliyorsunuz. Yani eskiden alamıyordunuz, faiz sıfırdı ama bugün yarım da olsa, bir de olsa, 1,5'dan sonra faiz alabiliyorsunuz. Dolayısıyla KKM yapmanın da bireysel yatırımcı için söylüyorum. Çünkü kurumsal yatırımcının bir şeyi var, vergi avantajı var. TL pozisyonu hiç tutmamak lazım. Unutma. Bu arada bugün aldınız. pozisyonunuzu, hisse senedini o gün seçimden önceki endeksin ne olacağını bilmediğim için, yani örnek verelim, işte 2 dolardan aldığınız endeksi o gün 3 dolar oldu. Bence pozisyon satılabilir. Seçim sonrasını beklemiyor. Seçim sonrasındaki sonuçlar, burada spekülasyon yapmak istemiyorum hangi sonuç iyidir kötüdür diye, ama ona göre belki pahalı, belki ucuz yeni bir pozisyon alabilirsiniz. Ama en azından seçim sonucunu çok net olarak görüp önünüzün açık olması lazım diye düşünüyorum. Yani ama buradan 2 dolardan aldınız, seçime de 2 dolardan girdiniz, tamam. Devam edebilirsiniz çünkü aşağısı çok az. Yani 1,5 dolar olsaydı zaten hiç gözünüz kapalı dolarınızı satın, endekste endeks alın, hatta belli bir hisse de değil, endeks alın derim de, ama yani veya işte yatırım fonu, hisse senedi fonları falan alın derim de, ama 2 doların üstünde evet biraz risk var mı? Var tabii ki. Yani o risk de şudur, yani seçim sonucu net bir şey ortaya çıkmayabilir. En büyük risk o.
Turgay Bey, şimdi bu Eurobond'larla da tabii yatırımcılarımız çok ilgileniyorlar malum, çünkü yani TL bazlı faizlerimiz işte 9'lara, hadi diyelim 12'de, şu anda 9'lara kadar inebilir. Baktığınız zaman Eurobond faizlerimiz 11'lerde 12'lerde dolar bazlı gerçekten aslında güzel bir fırsat sunuyor. Tekil olarak
Kesinlikle.
da evet, yani hem Eurobond fonu alıyor yatırımcılarımız, hem de tekil olarak Eurobond da alıyorlar. İzleyicimiz Taner Özgül merhaba demiş. Biz de kendilerine selam gönderelim buradan.
Merhaba.
Türkiye'nin riskleri malum demiş. Eurobondlarda temerrüt vesaire durumunda yatırımcıların riski nedir? Böyle bir risk görüyor musunuz diye size sormuş.
Şimdi Eurobond'larda çok çok büyük bir fırsat var. Ama şunu unutmamak lazım. 3 veya 4 senelik Eurobond almak lazım. Yani bir kere kesinlikle iki basamaklı bir faiz alacaksınız. Fakat bunun daha değer kaybetme olasılığı var mı? Var. Çünkü Amerikan faizleri, atıyorum 10 yıl faizler 5 olduğunda, sizin de ülke CDS'iniz 750 olduğunda işte 12,5-13'ler, 14'lere daha bulabilirsiniz. Dolayısıyla orada kademeli olarak seçimden önce bir Eurobond'lara yatırım yapmak gerekebilir. Şimdi burada riskiniz var mı Eurobond'dan? Bana göre Eurobond'daki risk sıfır. Yani %1 diyelim şimdi. Sıfır demeyelim de ondan sonra. Çünkü şöyle düşünüyorum. Eğer ileride bir sermaye kontrolü, bireysel tarafa bir sermaye kontrolü gelirse, bu bence Eurobond'lar için olmaz. Ya tamamen bankadaki mevduat için olur. Yani çünkü Eurobond'lar çok büyük bir miktar teşkil etmiyor. Dolayısıyla bir temerrüt veya şeyin olduğunu düşünmüyorum. Zaten şirketler, çok sağlam şirketler Eurobond'ları var. Hazinenin de öyle bir adım atacağını gerçekten düşünmüyorum. Çünkü onun sonucu uzun süre borçlanamamak olur. Yani Türkiye'nin de unutmayın, yani Türkiye'nin bir dış borç sorunu şöyle var. Bir borçlanma, yani çünkü hani şirket gibi düşünün. İşletme sermayesi ihtiyacı var. Siz devamlı cari açık veriyorsunuz. Merkez Bankanız eksi bakiyede. Hep swap'la hayatınızı döndürmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye böyle bir şey yaparsa, kendini borçlanamayacak bir duruma getirirse, bence çok yanlış yapmış olur. O yüzden hani aklı selim kimsenin yapacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi, yani bu sıfır risk diyemem. Ama çok çok düşük risk diyorum. Ben 6 ayda da herkese aynı şeyi söylüyorum. 6 ay değil mi? 3 aydır herkese şey, hani faiz artışı başladığından beri, Amerikan faiz artışı başladığından beri iyi rakamlarla bulunduğunda 12, 10, yani onun üstüne 11'ler, 12'ler, 13'ler, 14'ler kesinlikle Eurobond alıp 5-6 sene taşımak için çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir faiz hiçbir yerde yok. Bir de şunu düşünün. Ben her zaman söylüyorum. Eğer siz bankada para tutuyorsunuz dolar bazında. Dolarınız var, bankada para tutuyorsunuz, değil mi? Eurobond tutmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ya zaten Eurobond'da bir temerrüt olduğu anda bankadaki paranızın da çok çok sağlam olduğunu düşünmüyorum yani. Dolayısıyla burada Eurobond'u her zaman tercih ederim.
Tercih ediyorum. Evet, faiz nedeniyle. Evet. Emek Akbal'ın sorusu. Emek Bey'e de buradan selam verelim. O da yayınlar demiş bize. Tüm finansal enstrümanları kullanarak der Emek Bey. Altın, dolar, borsa, yüksek riskli profili olan bir yatırımcı için 2023 birinci çeyreğe kadar nasıl bir portföy önerisi olur acaba?
Şöyle, dediğiniz gibi yüksek riskli bir yatırımcıysa %50 hisse senedi, %50 de dolar bazlı çok net söyleyebilirim. Yani %50 hisse senedi, hatta şu etapta %25'ler bile olabilir. Ama yani buradan %10-15 aşağı geldiğinde onu %50'ye çıkarabilirsiniz. Bence dolar bazlı ürünler ve hisse senedi. Yani yabancı hisse senedi şu an için değil, Türk hisse senedinin daha böyle şey olduğunu düşünüyorum, emniyetli olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcının az olduğu için. Fakat o %25 de hisse senedinden %50'ye çıkıp %25'e dönmek böyle bir şey aralığında, endeks 1.70-2.20 aralığında böyle aşağı geldiğinde alıp 2'nin üstünde veya 2'lere geldikte satmak lazım. Biraz trade etmek lazım diye düşünüyorum. 2000 evet. Yani 2023'ün Mart'ına kadar.
Mart'ına kadar, birinci kuartıra kadar. Evet. Aynen. Peki riske girmeyen bir yatırımcı için Murat Bey'in sorusu, ne tür fonlar diyor enflasyona karşı korunmaya yardım edebilir riske girmeyen?
Hiçbir fon. Yani demin söyledim, yani bir kere Türkiye'de, hani bunu sene başından beri aynı şekilde söylüyorum, yine de söylüyorum, Türkiye'deki yatırımcılar maalesef herkes fakirleşecek. Yani gerçekten dolar bazında veya TL bazında. Yani ciddi şey. Çünkü niye aynı şeyi söylüyorum? %85 açıklanan enflasyon izleyicilerimizin, benim, sizin enflasyonunuz değil yani. Bu yanlış anlamayın. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünya için de söylüyorum. Amerika için de %8 açıklanıyor da emin olun Amerika için de 8 değil. Yani Amerika'da yaşayan arkadaşlarım var. Onlar da %20'lerden bahsediyorlar. Yani normal aldıkları, günlük kullandıkları her şeyde %20-25 zam. Bizim Türkiye için de aynı şey. Ya şöyle düşünün, bir sene önceye kadar 3 kat zamlandı sadece benzin. Yani deponuzu 3 kat fazla, elektriğiniz 3 kat veya 4 kat. Yediğiniz yemek, gıda öyle. İşte okul masrafları, işte arabayı da, yani bunların hepsini koyduğunuzda %120'ler, %130'lar bir enflasyonunuz var. Yani dolayısıyla onu yakalayacak, ne dolar yakalıyor? Faiz zaten TL yakalıyor. Yani bir de bütün tasarrufunuzu borsaya koyacak kadar kumarbaz olamazsınız. Yani bakın, kumarbaz diyorum, yanlış anlamayın. Ben yıllardır bu işin, ama bu ciddi bir risk çünkü. Yani tasarrufunun %100 hisse senedine koymak ciddi bir risk. Bunu ben derseniz, ya Turgay Bey ben hisse senedinde kalacağım, o ayrı bir şey. Ama emin olun ki öyle kalmazsınız. %10, %20 düştüğünüzde bir anda panik olursunuz. Yani çünkü hisse senedi piyasası çok oynak, çok riskli bir piyasadır. Evet. Yani Amerika peki, para kazanıyor. S&P %20, %30, bazı şirketler %50 değer kaybetti yani. Sonuçta bir anda paranız yarıya düşüyor yani. En azından kağıt üstünde. O da riskli. O yüzden benim söylediğim, bu işi işte bir kısmı hisse senedi, bir kısmı dolar. Yani ben arsanın mesela, belki şu anda değil ama hani bir kısım bir ev değil de, gayrimenkul değil de ev olarak, daha çok bir arsanın prim yapacağını düşünüyordum ki onlar da çok ciddi prim yaptılar. Şu anda da ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum arsanın da. Yani gayrimenkullerin çok ciddi bir şekilde doyduğunu düşünüyorum. Fazlasıyla doyduğunu düşünüyorum. Yani şimdi faiz düşünmeye devam ediyor ve gayrimenkul fiyatları gerçekten size korkunç bir şekilde balon oluşuyor. Bu fiyatlardan alanlar belki biraz daha yukarıyı görecektir ama ciddi şekilde para kaybetme veya 10 yıl, 5 yıl, 10 yıl o fiyatları bir daha görememe riskiyle karşı karşıya olacak.
Evet. Turgay Bey, değerli metaller, yani altınla ilgili düşünceleriniz nedir? Petrolle ilgili İsmail Yayan'ın sorusu. Bu, yani biliyorsunuz.
Ya ben altına inanan bir şey değilim. Yani ben 2 senedir aynı şeyi söylüyorum. Yani bir o altın bir yukarı çıktı genişlemeci politikalarla. İşte 2000'lere, o günden beri zaten tek söylediğim bir şey var. Yani altını ben bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Yani Ukrayna-Rusya savaşında beri altın çıkmıyorsa, yani ben altının çok çok yukarı bir potansiyel olarak görmüyorum. Enerji, petrol ve şeyler, o çok daha farklı. Orada 2-3 tane bilinmeyen var. Bir tanesi Ukrayna-Rusya savaşı. Onu bir yere koyuyorsunuz. 2 pandemiyi koyuyorsunuz, Çin'deki demin konuştuğumuz sıfır politika, yani o var. Suudi Arabistan'ın Amerika ile arasının bozulma riskine rağmen azaltma kararı var. Şimdi bunların hepsini koyduğunuzda petroldeki ve her şeyi bırakın, bir de Amerika'da resesyon var. Resesyon olma, ciddi bir resesyon olma ihtimali var. Resesyon oluyor da zaten ne kadar ciddi olacak onu göreceğiz. Şimdi bunların hepsini koyduğunuzda petrole yatırım yapmak gerçekten çok zor. Bence bütün bunların içinde tek kararsız olduğum yatırım şeyi o. Petrol. Çünkü bir gün Rusya'dan Ukrayna ateşkes yapar, bir anda petrol fiyatlarını düştü görürsünüz. Veya Çin her yeri açar. Veya Amerika Suudi Arabistan ciddi bir baskıda bulunur. Bir anda OPEC o zaman biraz daha petrol üretelim der. Bir anda Amerika ile İran barışır. Anlaşma imzalarlar. Bir anda hatırlarsınız geçen sefer ciddi bir şekilde düşüş olmuştu İran petrolünün piyasalara girmesi. Yani burada çok bilinmeyenli var. O bilinmeyenlerin içinde de maalesef biz çok kayboluyoruz. Yani bu çünkü uluslararası ciddi anca bunları perde arkasında bilenler bir pozisyon olabilir. Her gün değişik bir şey var. Her gün değişik bir haber var. Dolayısıyla bütün bunların içinde petrol bence en zor karar verilecek olay. Enerji şu an için enerji şirketleri hala yukarı potansiyeli var. Demin söylediğimiz gibi. Ama Ukrayna-Rusya savaşı biter. Enerji fiyatlarının hemen hepsinde ciddi düşüşler görürüz. O zaman enerji şirketlerinden hemen kaçmak gerekir.
Evet. Şimdi bir soru soracağım. Onun arkasından iki sorumuz İstanbul Portföy ile ilgili. Turgay Bey, önce
Tabii ki.
bir Cem Bey aslında bir hani teyit amaçlı bir soru sormuş Cem Timurkan. Yanılıyorsam düzeltin lütfen diyor. Ayrıca fonu satmak istediğinizde, yani az evvel hisse senediyle fonu karşılaştırdık zannediyorum, onun arkasından yazdı. Fonu satmak istediğinizde portföy şirketi fonunuzu alır ama hisseyi satamama riskiniz var demiş. Doğru mudur?
Şimdi şöyle hisseyi satamama riskiniz şöyle. Evet, taban taban olan çok hisse gördük zamanında. Yani bugün satamazsınız, yarın satarsınız. Ama bizim hisse senetleri günlük giriş çıkışlı hisse senetlerde bu genelde bir şekilde hisseyi satamazsa bence parayı da veremez diye düşünüyorum. Yani %100, düşünün şöyle, fonun %100'ü hisse senedi, ertesi gün %10 oldu, herkesin %10 ve hiçbirisini satamıyorsunuz. Orada fonun yatırımcıya, yani onun hukuki şeyini bilmiyorum ama yatırımcıya likide dönemezse nasıl para verecek? Verme şansı yok. Dolayısıyla hisse senedi gibi düşünmek lazım bunu. Ben ama şöyle düşünüyorum. Hisse senedinde eğer illikit bir hisse almıyorsanız, ki ben her zaman buna karşıyım, her zaman bir likitte bulursunuz.
Evet, yani orada belki de Cem Bey şey söylemek istedi. Yani fon alıp satarken karşıda daima portföy yönetim şirketi var. O nedenle de
Doğru.
hani likidite sağlamak daha kolay anlamında söylemiş olabilir.
Kesinlikle likidite sağlamak tabii ki daha kolay. Her zaman daha
Evet.
kolay. Ama demin size söylediğim gibi her şeyin taban olduğu, hiç işlem görmediği bir ortamda
Evet, tabii ki.
yani portföy yönetim şirketi de o likiditeyi sağlayamaz. Çünkü sonuçta kendi kaynağından sağlama şansı yok.
Evet,
Yani biz
doğru.
ama bu söylediğimiz şey Cem Bey şeyin en kötüsü olarak düşünüyoruz yani.
En kötü
O
senaryoda, evet.
da en kötünün kötüsü bir senaryoda yani.
Evet, tamam. Şimdi Cemal Artuç der ki, endeks düşerken açık yapıp düşüşten koruyan fonunuz var mı İstanbul Portföy
Var.
olarak diye soruyor.
Şimdi şöyle bizim bir serbest fonlarımız var ama işte genelde TEFAS'ta görünen hep hisse senetleri fonlarımız var. Yani bizim serbest fonlarımız da tamamıyla mutlak değer fonlardır. Hep artı getirip yani endeks olsun, işte enflasyon olsun, dolar olsun. Her zaman bunlar düşse de artı getirip bunca yıldır çok başarılı olduğumuz bir alanı. Bir de işte TEFAS'ta hisse senetleri fonlarımız var. Tabii bunların hepsinin ayrı ayrı değişik portföy yöneticileri var. Ama hani bizim bu yatırım komitelerinde bazen onları da şu öneride bulunabiliyoruz. İşte ciddi bir para kazandın, endeksin üstündesin. Dolayısıyla riskini azaltmak için hatta bu en son bankalar düşerken mesela bir kısmını şey yaptırdık. Yani tavsiye ettik, yaptırmadık, yaptırdık diyemem, o doğru olmaz. Tavsiye ettik yani Viyop'la %25'ini, %30'unu hece et dedik. Onlar da yaptılar. Dolayısıyla oradan endeksin üstünde bir para, zaten şu anda endeksin üstünde çok fazla endeks geri gelirken endeksin üstünde kaldılar. Yani şunu unutmamak lazım. İstanbul Portföy'ün en büyük amacı her zaman kendi benchmarklarının üstünde bir getiri elde etmek. Bu serbest fonlar için geçerli olabilir, TEFAS fonlarımız için geçerli, sabit getirili fonlarımız için. Bence zaten bir portföy yönetimi şirketinin veya bir portföy yöneticisinin en büyük başarısı burada. Yani endeks 90 gitmiş, fon da 90 gitmiş. Bence bu başarı değil. Zaten endeks VWAP alsanız yine aynı getiriyi sağlayacaksınız. Dolayısıyla buradaki önemli olan, mesela biz yabancı Norveçli fonumuz bize bir benchmark veriyor. O benchmark'ı geçersek performans alabiliyoruz. Yoksa o da zaten benchmark o hisseleri alır ama bize yönettirmesine gerek yok. Veya İMKB 30'u alır, 100'ü alır neyse. Ona devam eder. Dolayısıyla buradaki en önemli şey portföy yöneticisinin kendi benchmark'ını geçmek. Bazıları mesela şeydir, mevduattır benchmark'ı. Onu geçmeye çalışır. Ona göre pozisyon alır. Ona göre riskini şey yapar. Ama hisse senetleri fonlarında dediğim gibi yatırım komitesi olarak bazen bunu tavsiye ediyoruz. Yani tamam böyle bir risk var. Dolayısıyla bir kısmınızı hedge edebilirsiniz. Onlar da bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor.
Evet. Şimdi son sorumuz da Eko Sierra diye bir izleyicimizden. Size İstanbul portföy fonları içinden yüzdesel bir dağılım yapabilir misiniz diye sormuş. İsterseniz hani bunu yüksek
Bakın
risk için yapalım.
bunun için çok iyi bir fonumuz var. Fund of Funds dediğimiz İstanbul Portföy'ün serbest fonlarının tamamen büyüklük oranlarında olan bir tane fonumuz var. Şimdi fonumun kodunu şimdi hatırlamıyorum ve bu TEFAS'ta. Dolayısıyla esasında İstanbul Portföy'ün serbest fonlarına direkt gitmek için hepsinin bir karışımı olmak için o fonu almanız yeterli. Ve o fon da zaten 3 ay falan oldu. %5 benchmark, %6 mı veya %10 mu benchmark'ı ne? Onun böyle 2 katı falan çıkmış. Dolayısıyla o fon bizim deminki izleyicimizin sorduğu soruya net bir yanıt olarak veriyoruz ve şey diyoruz, yani serbest fonlar her yere için, bunun içinde dolar fonumuz var, bunun içinde yurt dışına genelde, ama serbest fonlar, onu unutmamak lazım. Hisse senedi fonları değil, serbest fonlar, ama serbest fonlarda dediğiniz zaten özellikle son bir yıldır %50'nin üstünde, %100'e yakın dediğim gibi hisse senedi olan bir fon. Çünkü başka türlü para kazanamıyorsunuz. Ve bu fund of funds, ben ileride İstanbul Portföy'ün fonlarına olan her türlü erişime sahip oluyorsunuz. Yani
Evet.
gerçekten bunu ben size sizin sitenizde yayınlamak için şu anda dediğim gibi fonun kodu aklımda değil. Ben size yazarım. Siz de sitenizde bunu şey yaparsanız çok sevinirim. Yani bu tabii çok yeni bir fon. 3 aylık, 3 ay, 2 aydır, 3 aydır bir para
Serbest fon değil,
toplanıyor.
değil mi Turgay Bey?
Hayır,
Serbest
yiyor
fon değil.
musun? Her yerde zaten TEFAS'ta satılıyor. Yani o şunu
Evet.
yapıyor, o şunu yapıyor. Bizim işte 10 tane serbest fonumuz var. Hepsinin stratejisi ayrı. High risk var, işte mevduat var, dolar bazında var, işte çok riskli var. Daha böyle long short yapan fonlar var. Ama hepsinde dediğim gibi bunda bu fonların tek bir özelliği vardır. Bütün serbest fonların mutlak değer. Yani siz borsa %50 kaybederse bile emin olun son işte biz 10 sene oldu, 10 seneyle geçtik. Hiçbir fon borsa eksi de olsa, dolar bambaşka şeyler, her zaman genelde TL bazlı fonlar bunlar, her zaman kendi benchmarklarını geçmiştir. Yani yatırımcı her zaman benchmark'ın üstünde bir para kazanmıştır. Dolayısıyla biz bunların hepsini koyduk. Ne yaptı? Bu fon hepsinden alıyor. Fonların büyüklük oranlarında. Yatırımcı geldikçe onlardan böyle alıyor. Dolayısıyla o fonların getirileri otomatik olarak o fonu etkiliyor.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Turgay Bey.
Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Sevgili izleyicilerimiz çok güzel bir hafta diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.